Ayrım 17.
Birden düşüncelerimin sanki benim denetimimden çıkıp gittiğini, o anda düşünmekte olduğum şeyleri sanki başkasının düşünceleri gibi şaşkın şaşkın izlediğimi hatırlıyorum. Yerdeki halı bir köşesinde kurt benzeri bir şey vardı da ben şimdiye kadar niye fark edememiştim? Resme, nakşa, güzel kitaplara sevgi duymuş bütün hanların, şahların, padişahların meraklarının 3 mevsimi olur dedi enişte efendi. İlk başta cesurdurlar, sokulgan ve meraklı olurlar. Resmi başkalarından gördükleri için, itibarı için isterler. Bu mevsimde öğrenir, ikinci mevsimde istedikleri kitapları kendi keyifleri için yaptırırlar. Resimlere bakmaktan içtenlikle hoşlanmayı öğrendikleri için itibarları da olur, ölümlerinden sonra bu dünyada şan olsun diye bırakacakları kitapları da. Hayatlarının sonbaharında ise hiçbir padişah bu dünyada kalacak bir ölümsüzlükle ilgilenmez artık. Bu dünyada ölümsüzlük ile bu dünyada yaşayan öteki kuşaklarca, torunlarımızca hatırlamayı anlıyorum. Nakışsever hükümdarlar bizlere yaptırdıkları, içine adlarını koydurdukları, kimi zaman kendi tarihlerini yazdırdıkları kitaplarla bu dünyada bir ölümsüzlük elde etmişlerdir zaten. Yaşlılıklarında öte dünyada iyi bir yer edinmek isterler. Hepsi de resmin bunun için bir engel olduğuna hemen hükmeder. Beni en çok üzen ve yıldıran budur. Kendisi de üstad nakkaş olan, gençliğini kendi nakkaşhanesinde geçiren Şah Tahmasp, ölüme yaklaştıkça o harika nakkaşhanesini kapattı, mucize ressamlarını Tebriz'den uzaklaştırdı, yaptırdığı kitapları dağıttı, pişmanlık buhranları geçirdi. Niye hepsi resmin cennetin kapısını kendilerine kapatacağını düşünüyorlar? Biliyorsunuz niye? Çünkü Peygamberimiz Hazretlerinin kıyamet günü ressamların Allah tarafından en sert bir şekilde cezalandırılacaklarını söylediğini hatırlıyorlar. Ressamlar değil, dedi enişte efendi. Musavvirler. Bu bir hadis, Buhari'den. Kıyamet günü musavvirin yarattığı şekillere can vermesi istenecek, dedim dikkatli. Ama hiçbir şeyi canlandıramayacağı için cehennem azabına çarptırılacak. Unutmayalım, musavvir Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sıfatıdır. Yaratıcı olan, olmayanı var eden, cansızı canlandıran Allah'tır. Kimse onunla yarışmaya kalkışmamalı. Ressamların onun yaptığı işi yapmaya kalkışmaları, onun gibi yaratıcı olacaklarını iddia etmeleri en büyük günah. Sanki ben de onu suçluyormuşum gibi sertçe söylemiştim bunları. Gözlerimin içine baktı. Sence biz bunu yapıyor muyduk? Asla, diyerek gülümsedim. Ama merhum Zarif Efendi son resmin tamamını görünce öyle zannetmeye başlamış. Perspektif ilmiyle resim yapmanın, Frank üstadlarının usullerinden yararlanmanın şeytan ayartması olduğunu söylüyormuş. Son resimde Frank usullerini kullanarak ölümlü birinin yüzünü, ona bakan da resim değil gerçek izlenim uyandıracak bir şekilde öyle bir resmediyormuşuz ki, yaptığımız şeyi görenlerin içinden tıpkı kiliselerde olduğu gibi resme secde etmek gelecekmiş. Perspektif, resmi Allah'ın bakışından sokaktaki itin bakışına indirdiği için değil yalnız. Frank üstadlarının usullerini kullanmanın, kendi bildiğimizi, kendi hünerlerimizi gavurların hüner ve usulüyle karıştırmanın da bizleri saflığımızdan edecek, onların kölesi durumuna düşürecek bir şeytan ayartması olduğunu söylüyormuş. Saf hiçbir şey yoktur, dedi enişte efendi. Nakışta, resimde ne zaman harikalar yaratılırsa, ne zaman bir nakkaşhanede gözlerimi sulandıracak, tüylerimi ürpertecek bir güzellik ortaya çıksa, bilirim ki orada daha önceden yan yana gelmemiş iki ayrı bir şey birleşip bir yeni harikayı ortaya çıkarmıştır. Behzat'ı ve bütün Acem resminin güzelliğini, Arap resminin Moğol-Çin resmiyle karışmasına borçluyuz. Şah Tahmasp en güzel resimleri Acem tarzıyla Türkmen hassasiyetini birleştirdi. Bugün herkes Hindistan'daki Ekber Han'ın nakkaşhanelerini anlata anlata bitiremiyorsa, nakkaşlarını Frank üstadlarının usullerini almaya teşvik ettiği içindir bu. Doğu da Allah'ındır, Batı da. Allah bizi saf ve karışmamış olanın isteklerinden korusun. Mumun ışığında yüzü ne kadar yumuşak ve aydınlık gözüküyorsa, duvara düşen gölgesi de o kadar karanlık ve korkutucuydu. Söylediklerini o kadar makul ve doğru bulmama rağmen yine de inanamadım ona. Benden kuşkulandığını düşündüğüm için ben de ondan kuşkulanıyor, arada bir aşağıya avlu kapısında kulak verdiğini, kendisini benden kurtaracak birilerini beklediğini hissediyordum. Bana İsfahanlı Musavvir Şeyh Muhammed'in içinde inkar ettiği kendi resimleri var diye dev kütüphaneyi ve vicdan azaplarıyla kendine yakışanı anlattın, dedi. Ben de sana o efsanenin bilmediğim bir başka kıssasını hikaye edeyim. Evet, hayatının son 30 yılında kendi resimlerini aramış nakkaş. Ama sayfalarını çevirdiği kitaplarda kendi resimlerinden çok kendisinden ilhamla yapılmış taklitleri görmüş. Daha sonraki yıllarda ise iki kuşak müsavvirin kendisinin inkar ettiği resimleri kalıp olarak benimsediklerini, o resimleri hafızalarına nakşettiklerini, ezberlemekten öte ruhlarının bir parçası kıldıklarını görmüş. Şeyh Muhammed kendi resimlerini bulup yok etmeye çalıştıkça genç nakkaşların pek çok kitapta onları hayranlıkla çoğalttıklarını, başka hikayeleri resmederken yararlandıklarını, herkesin hafızasına yerleştirdiklerini, bütün cihana yaydıklarını anlamış. Kitaptan kitaba, resimden resime yıllar boyunca baktıkça anlarız. İyi bir ressam harikalarıyla yalnız bizim aklımızda yer etmekle kalmaz. En sonunda hafızalarımızın manzarasını da değiştirir. Bir nakkaşın hüneri ve resimleri bir kere ruhumuza bu kadar işledikten sonra bütün alemin güzelliği için bir kıstas olur çıkar. İsfahanlı musavvir hayatının sonunda kendi resimlerini kendi yakıp yok ettikçe çoğaldığına tanık olmakla kalmamış, herkesin dünyayı bir zamanlar kendisinin gördüğü gibi gördüğünü, kendi gençliğinde yaptığı resimlere benzemeyen şeylerin artık çirkin bulunduğunu da anlamış. İçimde yükselen hayranlığı, enişte efendinin hoşuna gitme isteğimi gemleyemedim de kendimi dizlerinin dibine attım. Ellerini öperken gözümde yaşlar belirdi ve ruhumda ona Üstad Osman'a verdiğim yeri verdiğimi hissettim. Nakkaş, dedi enişte efendi, kendinden memnun birinin edasıyla, resmini vicdanını dinleyerek ve inandığı kurallar gereğince hiçbir şeyden korkmayarak yapar. Düşmanlarının, softaların, kıskançların ne diyecekleri umurunda değildir. Ama enişte efendi nakkaş bile değil diye düşündüm, üzeri benler ve lekelerle kaplı elini gözyaşıyla öperken. Bu düşündüğümden de hemen utandım. Sanki bir başkası bu şeytani ve küstahça fikri aklıma zorla koymuştu. Yine de düşündüğümün doğru olduğunu siz de biliyorsunuz. Onlardan korkmuyorum, dedi enişte. Çünkü ölümden korkmuyorum. Onlar kimdi? Dediğini anlıyormuşum gibi başımı salladım. Ama içimde bir öfke de kıpırdanıyordu. Eniştenin hemen yanı başındaki eski cildin El Cevziye'nin Kitab-ı Ruhu olduğunu gördüm. Ölümden sonra ruhun başından geçecek serüvenleri hikaye eden bu kitaba ölmeye istekli bunaklar bayılır. Tepsilerin içinde, yazı kutusunun ve sandığın üzerinde, divitlerin, kalem tıraşların, maktaların, hokkaların, kalem kutularının arasında buraya gelmeyeli beri yeni bir tek eşya gördüm. Tonç bir hokka. Onlardan korkmadığımızı kanıtlayalım, dedim bir cesaretle. Son resmi çıkarın, onlara gösterelim. Bu onların iftiralarına en azından ciddiye alacak kadar değer verdiğimizi göstermez mi? Korkacak bir şey yapmadık ki korkalım. Senin bunca korkunu haklı çıkacak başka ne var? Bir baba gibi saçlarımı okşadı. Yeniden gözlerimden yaşlar fışkıracak diye korktum ve ona sarıldım. Zavallı Müzehip Zarif Efendi'nin neden öldürüldüğünü biliyorum, dedi heyecanla. Zarif Efendi size, kitabınıza, bizlere iftira ederek Erzurumlu Nusret Hoca'nın adamlarını üzerimize salacaktı. Burada şeytana uyularak dinsizlik yapıldığına karar vermiş, bunu da sağda solda söylemeye, kitabınız için çalışan diğer nakkaşları size karşı kışkırtmaya başlamıştı. Bunu birdenbire niye yaptı bilmiyorum. Kıskançlıktan olabilir, şeytan uymuş da olabilir. Zarif Efendi'nin hepimizi mahvetmek için ne kararlı olduğunu kitabınız için çalışan diğer nakkaşlar da duydular. Hepsinin korktuklarını, tıpkı benim gibi kuşkulara kapıldığını tahmin edebilirsiniz. Onlardan biri bir gece yarısı Zarif Efendi kendisini sıkıştırıp size karşı, bize karşı, kitabımıza, nakşa, resme, inandığımız her şeye karşı kışkırttığı için telaşa kapıldı ve o alçağı öldürdü ve kuyuya attı. Alçak! Zarif Efendi tıynetsizdi, mayası bozuk bir haindi, dedim. Sütü bozuk diye sanki odada karşındaymış gibi bağırdım. Bir sessizlik oldu. Korkuyor muydu benden? Ben korkuyordum kendimden. Sanki bir başkasının hırsının ve aklının rüzgarına kapılmıştım. Ama güzeldi bu. Senin gibi ve Isfahanlı nakkaş gibi telaşa kapılan bu nakkaş kim? Kim öldürmüş onu? Bilmiyorum dedim. Ama yalan söylediğimi de yüzümden anlasın istedim. Buraya gelmekle çok hata ettiğimi anlıyordum. Ama suçluluk ve pişmanlık duygularına da kapılacak değildim hiç. Enişte efendinin benden kuşkulandığını görüyor, bundan zevk ve güç alıyordum. Dinsizlik var mı diye değil de, şimdi nasıl bir şey olmuş diye meraktan görmek istediğim son resmi, benim katil olduğumu iyice anlar ve benden korkarsa ortaya çıkarıp bana gösterir diye düşündüm hızla. O soysuzu kimin öldürdüğü önemli mi? Dedim. Onu temizleyen iyi bir iş yapmış olmaz mı? Gözlerini benim gözlerimin içine dikemeyişi bana cesaret verdi. Sizden daha iyi ve ahlaklı olduklarına inanan yüce kişiler, sizin için utandıklarında gözlerinizin içine işte böyle bakamazlar. Belki de sizi ihbar edip işkenceci cellatlara teslim etmeyi düşündükleri için. Dışarıda avlu kapısının hemen önünde köpekler kudurmuş gibi havlamaya başladı. Dışarıda kar yağıyor yine dedim. Bu akşam vakti herkes nerede? Sizi niye böyle evde yapayalnız bırakıp gittiler? Bir mum bile yakmamışlar. Bu çok tuhaf, çok dedi. Bunu hiç anlayamadım. Öyle içtendi ki ona bütünüyle inandım ve öteki nakkaşlarla birlikte onunla alay etmeme rağmen aslında onu sevdiğimi bir kere daha derinden hissettim. Bir an kalbimde ona karşı aşırı bir saygı ve sevgi yükseldiğini hemen nasıl anladı da saçlarımı yine o dayanılmaz babaca şefkatle okşadı. Hiç çıkaramadım. Üstad Osman'ın Heratlı eski üstadlardan mülhem nakşının bir geleceği olmadığını hissettim. Bu öyle çirkin bir düşünceydi ki korktum kendimden. Bir felaketten sonra hepimizde olur. Son bir umutla ve gülünç ve budala bulunmaya hiç aldırmadan her şeyin eskisi gibi sürmesi için yalvarırız. Yine kitabımızı resimlemeye devam edelim dedim. Her şey eskiden olduğu gibi sürsün. Nakkaşlar arasında bir cani var. Kitaba Kara Efendi ile devam edeceğim. Onu öldüreyim diye beni kışkırtıyor muydu? Nerede şimdi Kara dedim. Kızınızla çocuklar nerede? Bu sözleri sanki ağzıma bir başka gücün koyduğunu hissediyordum ama tutamıyordum da kendimi. Bundan sonra mutlu olmak ve umut etmek için hiçbir yolum kalmamıştı. Yalnızca zeki ve alaycı olabilirdim ve her zaman eğlenceli bu iki sevimli cinin, zekanın ve alaycılığın arkasında onlara hükmeden şeytanın bana sokulan varlığını hissediyordum. Aynı anda avlu kapısının dışındaki uğursuz köpekler sanki kan koklamış gibi çılgınca ulumaya başladı. Bu anı ben çok önceden de yaşamış mıydım? Çok uzak bir kentte, şimdi bana çok uzak gelen bir tarihte dışarıda göremediğim bir kar yağarken mum ışığında beni boya çalmakla itham eden pimpirikli bir bunağa hiçbir suçum olmadığını ağlayarak anlatmaya çalışmıştım. O zaman da tıpkı şimdi olduğu gibi uzaktaki avlu kapısının oradaki köpekler kan koklamış gibi ulumaya başlamışlardı. Enişte efendinin de o bumburuşuk ve kötü moruk gibi azametli bir çenesi ve şimdi en sonunda gözlerimin içine acımasızlıkla dikebildiği gözlerinden anlıyordum. Beni ezip geçmeye niyeti vardı. 10 yaşındaki nakkaş çıraklığından kalma bu berbat hatırayı nasıl aklımın içinde hatları belirgin ama renkleri solgun bir resim gibi canlandırıyorsam, şimdi şu anı da öyle kesin ve solgun bir hatıra gibi yaşıyordum. Varlığını baş nakkaş Üstad Osman'ın bizlere öğrettiği aklımın içindeki çalışkan nakkaş, böylece ben yerimden kalkar, oturmaktan olan enişte efendinin arkasından dolanır ve çalışma tahtasının üzerindeki kimisi camdan, kimisi çiniden, kimisi billurdan, tanıdık hokkalar arasında o yeni kocaman ve ağır tunç hokkayı elime alırken, yaptıklarımı ve gördüklerimi sanki şu anda yaşadığım bir şey değil de, çok eski bir hatıraymış gibi bana kesin ve soluk renklerle resmediyordu. Hani rüyalarda kendimizi dışarıdan görür de ürpeririz ya, aynı ürpertiyle elimde dar ağızlı şişman tunç hokka. Şöyle dedim. Çıraklığımda 10 yaşımdayken böyle bir hokka gördüydüm. 300 yıllık bir Moğol hokkası, dedi enişte efendi. Karı onu ta Tebriz'den getirdi. Yalnız kırmızı için kullanılır. Tam o sıra hokkayı bütün gücümle bu kendini beğenmiş bunağın sulanmış beynine indirmek için beni kışkırtan tabii ki şeytandı. Ona uymadım ve aptalca bir umutla dedim ki, Zarif Efendi'yi ben öldürdüm. Neden bunu umutla söylediğimi anlıyorsunuz değil mi? Enişte Efendi'nin beni anlayacağını ve bağışlayacağını umut ediyordum. Benden korkacağını da ve bana yardım edeceğini de. 29. Ben eniştenizim. Zarif Efendi'yi öldürdüğünü söyleyince odada uzun bir sessizlik oldu. Beni de öldüreceğini düşündüm. Yüreğim hızlı hızlı attı uzun bir süre. Buraya beni öldürmek için mi gelmişti, yoksa itiraf etmek, korkutmak için mi? Kendi biliyor muydu ne istediğini? Yıllardır bütün hünerini, marifetlerini bildiğim bu harika nakkaşın kalbini hiç tanımadığımı anlayarak korktum. Hala o elinde koca kırmızı hokkası, arkamda dikildiğini, hemen ensemin arkasında durduğunu hissediyordum. Ama dönüp yüzüne bakmadım. Sessizliğimin onu huzursuz edeceğini bildiğim için, köpekler hala susmadı, dedim. Böylece bir kere daha sustuk. Bu sefer ölümümün ya da bu badireden sıyrılmanın benim elimde, ona söyleyeceğim şeylerde olduğunu anladım. Onun hakkında nakşından ve resminden başka bildiğim tek şey zeki oluşuydu. Bu da eğer nakkaşın eserinde kendini, ruhunu hiç mi hiç göstermemesi gerektiğine inanıyorsanız iftihar edilecek bir şeydir. Peki, beni bomboş evde nasıl kıstırmıştı? İhtiyar aklım hızlı hızlı bunları düşünüyordu ama bu oyundan çıkamayacak kadar da karışıktı da. Şeküre neredeydi? Onu benim öldürdüğümü daha önce anlamıştın değil mi? Diye sordu. Anlamamıştım. Hatta bana söyleyene kadar da anlamamıştım. Üstelik şimdi aklımın bir köşesiyle Zarif Efendi'yi öldürmekle iyi bir iş yaptığını, belki de gerçekten rahmetli tesip ustasının yavaş yavaş korkuya kapılıp hepimizin başını belaya sokacağını düşünüyordum. Böylece bomboş evde yalnız kaldığım katile karşı belli belirsiz bir şükran doğdu içimde. Onu öldürmene şaşmıyorum, dedim. Kitaplarla yaşayan, sayfaları rüyasında gören bizim gibileri bu alemde hep bir şeyden korkar. Bu üstelik daha da yasak, daha da tehlikeli bir şeyle Müslüman şehrinde resimle uğraşıyoruz. Her nakkaşın içinde tıpkı İsfahanlı müstavir Şeyh Muhammed'de olduğu gibi suçluluk duymak, pişman olmak, kendini herkesten önce suçlamak, nedamet getirip Allah'tan ve cemaatten af dilemek için kuvvetli bir dürtü vardır. Kitaplarımızı suçlular gibi gizli gizli ve çoğu zamanda özürlüler gibi hazırlıyoruz. Bizi dinsizlikle suçlayacak hocaların, vaizlerin, kadıların, şeyhlerin hücumlarına peşinen boyun eğmenin, bu bitip tükenmez suçluluk duygusunun nakkaşın hayalini hemen öldürdüğünü hem de beslediğini öyle iyi biliyorum ki. Yani akılsız Zarif Efendi'yi temizlediğim için beni suçlamıyor musun? Yazıda, nakkaşta, resimde bizi çeken şey işte o korkunun içindedir. Sabahtan akşama kadar, geceleri mum ışığında kör oluncaya kadar dizlerinin üzerine çöküp kendimizi resme ve kitaplara vermemizin nedeni yalnızca para ve ihsan değil, öteki insanların gürültüsünden, cemaatten kaçmaktır. Ama bu tutkuya karşılık ilhamla yaptığımız resmi o kaçıp saklandığımız insanlar da görüp takdir etsin isteriz. Ama ya bize imansız derlerse? Hüner sahibi gerçek müsavire ne acılar verir bu? Oysa hakiki resimde bu hiç görünmemiş, yapılmamış şeyde gizlidir. İlk anda herkesin kötü, olmamış, dinsizlik diyeceği resmin içinde. Gerçek nakkaş oraya gitmesi gerektiğini hem bilir hem de korkar oradaki yalnızlıktan. Ama bütün bir ömür boyu bu korkulu, asabi hayata kim katlanabilir? Yıllarca çektiği korkulardan nakkaş herkesten önce kendi kendini suçlayarak kurtulacağını sanır. Ona yalnızca suçunu itiraf ettiği zaman inanırlar ve yakarlar. İsfahanlı nakkaş o işi de kendi yaptı. Sen nakkaş değilsin, dedi. Ben de onu korktuğum için öldürmedim. İstediğin gibi korkusuzca resmetmek istediğin için öldürdün onu. Uzun zamandır ilk defa çok akıllı bir şey söyledi katilim olmak isteyen nakkaş. Biliyorum, hepsini beni oyalamak, kandırmak, şu durumun içinden çıkmak için söylüyorsun, dedi, ekledi. Ama son dediğin doğru. Şunu anlamanı istiyorum. Dinle beni. Dönüp gözlerinin içine baktım. Benimle konuşurken aramızdaki eski adabı büsbütün bırakması artık alıp başını gittiğini gösteriyordu onun. Ama nereye? Sana hürmette kusur etmem. Merak etme, dedi. Arkamdan karşıma geçerken bir kahkaha attı. Ama çok acıklı bir yanı vardı bunun. Şimdi olduğu gibi işte, dedi. bir şey yapıyorum ama onu yapan sanki ben değildim. İçimde kıpır kıpır bir şey var sanki ve bütün kötülüğü bana o yaptırıyor. Ama çok da ihtiyacım var ona. Nakşetmek için de öyle. Bunlar şeytan hakkında uydurulmuş koca karı dedikoduları. Yalan mı söylüyorum yani? Beni öldürmek için yeterince cesareti olmadığını, bu yüzden benden kendisini kızdırmamı istediğini hissettim. Yalan söylemiyorsun ama içinde hissettiğini tanıyamıyorsun. Hayır, çok iyi tanıyorum içimdekini. Daha ölmeden kabir azapları çekiyorum. Farkında olmadan senin yüzünden gırtlağımıza kadar günaha battık. Şimdi de bana daha cesur ol diyorsun. Senin yüzünden katil oldum ben. Nusret Hoca'nın kudurmuş köpekleri hepimizi öldürecek. Söylediklerine inanmadıkça daha çok bağırıyor, elindeki hokkayı daha hırsla sıkarak tutuyordu. Karlı sokaktan geçen biri bağırışlarını duyar da gelir miydi? Nasıl oldu da onu öldürdün dedim meraktan çok vakit kazanmak için. O kuyunun başında nasıl karşılaştınız? Senden çıktığı gece Zarif Efendi kendi buldu beni dedi hiç beklemediğim bir anlatma isteğiyle. İki sayfalık son resmi gördüğünü söyledi. Yaygara etmesin diye onu caydırmaya çok uğraştım. Yangın yerine yürüttüm onu. Kuyunun yakınında gömülmüş param var dedim. Parayı duyunca inandı. Nakkaşın para için çalıştığına daha iyi bir kanıt olamaz. Bu yüzden de üzgün değilim. Hüner sahibi sıradan bir nakkaştı. Bozlu toprağı tırnaklarıyla kazmaya hazırdı. Kuyunun yanında gerçekten gömülmüş altınlarım olsaydı onu öldürmeme hiç gerek kalmazdı. Tesiplerini yaptırmak için kendine bir sefili seçmişsin. Eli keskindi ama yaptığı tesip kendi seçimi ve kullanımı bayağı iyiydi rahmetlinin. Hiçbir iz de bırakmadım. Söyle bana, üslup denen şeyin aslı nedir? Şimdi Frankiler de, Çinliler de ressamın hünerinin renginden, üsluptan söz ediyor. İyi nakkaşın diğerlerinden ayrılan bir üslubu olmalı mı, olmamalı mı? Yeni bir üslup nakkaşın kendi gönlünün istemesiyle olmaz. Merak etme dedim. Bir şehzade ölür, bir şah savaşları kaybeder, hiç sonu gelmez zannedilen bir devir biter, bir nakkaşhane kapanır. O ve oranın nakkaşları dağılarak kendilerine başka yurtlar, başka kitapsever hamiler ararlar. Bir gün bir padişah değişik yerlerden, de ki Herat'tan ve Halep'ten gelen bu yersiz, yurtsuz, şaşkın ve hünerli nakkaşları ve hattatları kendi çadırında, sarayında şefkatle toplar, kendi nakkaşhanesine özenle kurar. Birbirlerine alışamayan nakkaşlar önce kendi bildikleri eski usullerle resmederlerse de sonra tıpkı sokakta düşe kalka birbirleriyle kaynaşan çocuklar gibi aralarında bir benzeşme, bir çatışma ve hesaplaşma olur.